Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Sony'nin Xperia Z1 kompakt model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim ama bu teknik özellik tablosunda Z1'i de yanına koyalım. Çünkü Z1 kompakt aslında Z1'in küçültülmüş hali.
Minyatür hali.
Evet, boyutlar haricinde donanımsal özelliklerde fark yok.
Evet, aslında bu telefonun teknik özelliklerinde birkaç noktaya değinmek yeterli olacaktır. Çünkü minik telefon arenasında en yeni modellerden birisi ama o minik ismini en çok hak eden telefon. Snapdragon 800 var. 4.3 inç ekrana sahip bir telefonda. Bir ilk zaten bakıldığı zaman. Diğer taraftan 4.3 inç ekran aynı zamanda 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Yani oyunlarda yüksek performans vaat eden bir telefon olduğunu görmekteyiz. Abisi Z1'de olduğu gibi 20.7 megapiksellik bir kameramız var. Bu kamerada yine 1/2.3 inç bir sensör var. Aynı zamanda f2.0 lens kullanıldığı için kamera tarafında da oldukça iddialı bir telefon olduğunu görüyoruz. Tabii küçük boyutların bir handikapı var. Pil tarafında hani o abisi gibi yüksek wattlerde bulunabilen bir telefon olmadığını görüyoruz. Xperia Z1 Compact'ta 2300 mAh'lık bir pil bulunuyor.
Evet, özellikle şimdi küçük telefon arenasına baktığımızda biz aslında S3 Mini ile daha çok bu mini terimine alıştık. Çünkü Galaxy S3'ün başarısından sonra Samsung bundan yararlanmak istedi ve Galaxy S3 Mini'yi piyasaya sürdü. Ne yazık ki kullanıcılarda hayal kırıklığı yarattı bu telefon, çünkü mini kelimesiyle beraber sadece boyutlar küçülmemişti. Donanımsal anlamda da oldukça fazla kırpmayla karşılaştık. S4 Mini, HTC One Mini, LG G2 Mini derken her mini telefon tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü mini olurken telefonlar ne yazık ki donanımsal özelliklerden o kadar fazla kırpılıyordu ki aslında o ilk baştaki büyük abilerin ismini kesinlikle hak etmiyorlardı. Z1 Compact'ta ise Sony bugüne kadar Android dünyasında yapılmamış bir şey yaptı. 4.3 inçte ilk defa zaten mini kelimesini kullanmadılar. Kompakt kelimesini seçmeleri doğru bir karar oldu. Çünkü mini'nin bence kötü bir şöhreti var. Bir telefonu küçülttü ama büyük abisinin özelliklerini tamamen koruyarak küçülttü. Ve şu an hani masamızda ikisi de bulunuyorlar. Z1 ile Z1 Compact tek farkı gerçekten. Z1'i büyük bulanlar artık gidip çok rahat bir şekilde Z1 Compact alabilecekler. Çünkü ilk defa Android arenasında tam iPhone'a rakip, iPhone boyutlarında güçlü bir cihaz piyasaya sürülmüş oldu.
Yani aslında teknoloji dünyasının nereye gittiğini de görüyoruz. Şimdi 4.3 inçlik bir telefonla karşı karşıyayız. Bu telefon küçük mü? Aslında küçük değil.
Evet.
Hani iPhone 5S'den bahsediyoruz. 4 inçlik bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Ondan da büyük bir telefon var ve 3 sene önce piyasaya çıkan Galaxy S2'ye baktığımız zaman o da 4.3 inçli ve dönemin amiral gemisi, en büyük telefonlarından bir tanesiydi. Ama insanların daha büyük ekranlı telefonlara bir ilgisi var. Bu zaten örneğin Galaxy Note ailesinin ortaya koyduğu satış performansı bunu bizlere ispatlamış durumda. Ama tabii küçük telefon, büyüyen donanımlar, büyüyen ekranlara nazaran kullanıcıların hala, en azından belli kesim kullanıcıların o büyük telefonlardaki donanımı daha küçük kasalarda görme isteği varlığı bulunuyordu. Üreticiler, az önce sen çok güzel özetledin. Bunları denediler ama hiçbirisi başarılı olamadı. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi LG G2 Mini. G2 gibi muhteşem bir telefon var ortada. Geçen seneyi damgasını vuran telefonlardan bir tanesi var. Yanına Mini ismini koyup çok basit donanımlı bir telefon ortaya çıkartıyorsunuz. Hani basit olmasa bile orta şeker bir telefon koyuyorsunuz.
Yani bellek bile 1 GB.
Bellek bile 1 GB. İnsanlarda bir hani olumsuz bakış açısı ortaya çıkıyor. O telefon Optimus Mini desen belki başka türlü bir başarıdan bahsedeceğiz. Ama G2 Mini olduğu için ve donanım anlamında oldukça kırpılmış bir telefon olduğundan dolayı İsteyenlerini veremedi ya da veremeyecek gibi görünüyor. Henüz piyasaya çıkmış bir telefon değil ama Z1 Compact başka bir telefon. Hani iPhone 5S'yi ben istemiyorum. iOS platformu bana göre değil ama onun kadar performanslı olsun ya da Z1 benim için büyük. Aynı donanıma sahip başka bir telefon istiyorum. 5 inç telefon benim elime yakışmaz. Ben başkaları gibi büyük ekran telefon kullanamıyorum diyenler için piyasadaki tek alternatif hani aslında diğer taraftan bakıldığı zaman bir mühendislik çalışması denilebilir. Çünkü bu boyutta bu derece donanımın, böylesine kameranın piyasada olduğu başka bir telefon da yok. Tasarım anlamında zaten birazdan değineceğiz. Abisinin genel silüetini koruyan bir yapıya sahip.
Evet, yine su geçirmez toza karşı dayanıklı bir telefonla karşı karşıyayız. Kutu içeriğini burada es geçeceğiz neden derseniz eğer. Kutu içinde kulaklık yoktu. Kulaklık olmadı mı da kutu içine çok değmenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü şarj adaptörlü USB kablosu haricinde bir şeyle karşılaşamıyorsunuz.
Zaten bize de bir hırpalanmış kutu geldi.
Evet. İsterseniz hemen tasarıma geçelim. Şimdi suya toza karşı dayanıklı bir telefonla karşı karşıyayız. Aynı Z1'de olduğu gibi arka taraf yine cam kaplı bir yapıda. Ön tarafında da yine Gorilla Glass değil ama Gorilla Glass benzeri çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı bir cam kullanılıyor. Cam panel kullanılıyor.
Aslında arka taraf cam görünümlü sertleştirilmiş plastik. Ön tarafta şeffaf, tam cam kullanılıyor. Evet. Şeffaf bir yapıya sahip. Ön tarafta cam kullanıldığını görmekteyiz. Telefon 137 gramlık bir ağırlığa sahip. Hani bakıldığı zaman ağır bir telefon değil. iPhone 5S'yi baz alırsak onun yanında ağır kalıyor. Onu söylemek gerekiyor. Ama diğer bu donanıma sahip telefonlarla kıyaslandığı zaman hafif olduğunu söylemek gerekiyor. Ama kalın bir telefon. Onu ifade edelim.
Evet, şimdi boyut küçültülürken Snapdragon 800'ün herhalde o ısınmasının da önüne geçebilmek adına kasa birazcık daha geniş tutulmuş. Bununla beraber daha büyük bir pil görüyoruz. Şimdi Sony'ye özgü bazı özellikler vardı Xperia ailesinde. Xperia Z ile beraber tanıştığımız Z1'de devam eden ve şimdi Z1 kompakta gördüğümüz Z2'ye de taşınacak bunlar. Nedir? Suya, toza karşı dayanıklı dedik. Aynen. Güç butonunun özel kendine has bir yapısı bulunmakta. Hemen altında ses açıp kapama butonlarını görüyoruz. Denklanşör butonumuz konumlandırılmış. Denklanşör butonumuz her ne kadar hassasiyetini anlamak zor olsa da, kullanım bakımından bazı sıkıntılar yaratsa da olması her zaman bir avantajdır. Olmamasından çok daha iyidir. Çünkü sanal butonları da kullanabiliyorsunuz fotoğraf çekerken. Aynı zamanda böyle bir alternatifimiz var. Fotoğraf odaklı 20 megapiksel sensöre sahip bir telefonda aslında bilekliğin düşünülmüş olmasını şaşırmamak lazım. Güzel bir düşünce. Hemen altında büyük bir speaker yerleştirilmiş, hoparlör yerleştirilmiş ses çıkışı olarak. Burada güçlü bir ses çıkışımız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Video veya müzik dinlerken kulaklık kullanmazsanız yeterli olacaktır. Telefon suya toza karşı dayanıklı ama tabii birçok kapaklı bölmeye de sahip. Hemen diğer tarafına geçtiğimizde burada dock ünitesine rahat oturabilmesi için kapaksız, bence görünümü çirkinleştiren, Xperia S'de neden devam ettirildiğini anlayamadığım bir dock ünitesi
açıkçası
var.
Açıkçası onu ben de anlayabilmiş değilim. Çünkü aslında buradan okuyucularımıza sormuş olalım. Sony'nin Xperia Z serisi akıllı telefonu alıp bunu dock'la kullanan, istasyonla, beşikle kullanan kaç kişi var?
Evet.
Dediğin gibi hani tasarım kesinlikle bozan bir unsuru. Belki arka kısmı konumlandırılabilirdi, belki alt kısmı konumlandırılabilirdi, belki hiç konumlandırılmayabilirdi. Ama şu anki halde biraz görünümü çirkinleştiriyor, onu ifade etmek gerekiyor.
Micro SD kart yuvamız var. Micro SD kart yuvasında bizim tek eleştirebileceğimiz nokta, çok kullanmayacaksınız gerçi. Belki de hayatınızı çok etkileyecek bir şey değil ama SIM kart kızağı böyle çok değişik ince bir plastikten yapılmış. Belki birazcık daha sağlam bir materyal kullanılabilirdi. Hemen üst tarafta micro SD kart yuvasını görüyoruz. Onun üstündeki kapakta ise
USB portumuz var.
Bu portlar USB portu haricinde çok da fazla kullanacağınız portlar olmadığı için kapaklarla kapatılması çok büyük sıkıntı yaratmıyor. Güzel haber, Xperia Z'de çok eleştirilmişti. Z1 ve Z1 Compact'te bundan vazgeçildi. Artık ses çıkışımız, yani kulaklık girişimiz kapaksız bir yapıda. Su geçirmez bir toza dayanıklı telefonda bu çok önemli bir şey. Çünkü bu sayede kulaklığınızı takıp çıkarttığınız anlarda kapağı kapatıp kapatmama gibi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Ve yağmurlu bir havada müzik dinliyorsanız eğer su kaçacak, telefon bozulacak derdiniz de olmuyor. Bu telefonun bence hani Z1 ile beraber gelen en önemli özelliklerinden bir tanesi.
Aynı fikirdeyim. Benim tasarım anlamında aslında bir ufak detay var. Onu da söyleyelim. Yine ön kısmı RGB LED ışığımız var. Şarj durumu ya da gelen şarj bildirimler gibi duruma göre farklı renklerde bize durumu izah edebiliyor. Tasarım anlamında benim sıkıntım şu. Ön taraf cam dedik. Arka tarafta cam görünümü sertleştirilmiş plastik geliyor ama maalesef bunları iyi şekilde korumak gerekiyor. Hani bu camın buradaki handikapı çabuk çizilmeye müsait bir yapıda. Dolayısıyla korumazsak ya.
Arkası da önü de öyle.
Hem de leke tutuyorlar. Parmak izi tutma gibi durumlar
söz konusu. Yani ne kadar silersek silelim, en ufak bir kullanımdan sonra telefonun iki yüzü de gerçekten inanılmaz kirli oluyor.
Kesinlikle. Şimdi bu telefonlar hani sadece Sony özel değil. Bu kategoride yalan telefonlar ucuz telefonlar değil. İster istemez telefona narin yaklaşmak gerekiyor. Sony tarafındaysa telefondan ağırlıklı kısmı cam ya da cam görünümü plastik olduğu için leke tutma, kirlenme, çizilme gibi İstem dışı durumları çok müsait bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu telefonları kullanacak Z1 kompaktla sahip olmak isteyen kişilerin kılıf ya da koruyucu, şeffaf koruyucu gibi bir şeyler kullanması gerekiyor ki telefon zarar görmesin.
Telefonun arka tarafını çevirdiğimizde burada en ilgi çekici şey tabii ki 20 megapiksellik kameramız oluyor. Küçük bir telefon ama 20 megapiksel kamerayı beraberinde getiriyor. LED flaşını görüyoruz. Ortaya doğru NFC logomuz ve Sony logomuz konumlandırılmış. Bunlar olabildiğince şık. Zaten Sony'nin ismen bir ağırlığı var. İnsanlar olabildiğince fazla yerde görünmesini isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Aşağıda ise sadece Xperia var. Başka herhangi bir can sıkıcı logo veya yazıyı bu taraflarda göremiyorsunuz. Bence görünüm açısından oldukça önemli şeyler. Ön tarafa geçtiğimizde bir daha değinmekte yarar var. Ön tarafta dedik yani durum bildirimledi, ön kameramız vesaire var diye. Alt tarafta kapasitif tuşlarımız yok. Xperia serisinde sanal tuşlar kullanılıyor. Zaten yeni telefonlara baktığımızda birçok üreticinin de HTC'nin de mesela çok uzun bir zaman kapasitif butonlarla diretmişlerdi. Sanal butonlara geçiş yaptığını görüyoruz. Bizim istemediğimiz bir şey. Kapasitif butonlar bence hala da kullanımı kolaylaştıran, ekranın tümünü görmemizi sağladıkları için daha pratik araçlar.
Ya bana kalsa bir de fiziksel buton olsun yani. Evet, daha kullanımı kolaylaştırma anlamında ama.
Bu konuda Samsung'un bir avantajı var. Onun altını çizmek lazım. Yani orada hem fiziksel butonu kullanıyorlar. Çünkü onlar iPhone'un izinden gitme konusunda çok ısrarlılar ve İyi bir taktik izliyorlar bence orada. Fiziksel buton ve kapasitif butonları tutmak konusunda.
Böyle bir kombinasyon daha iyi olur.
Evet, böyle bir kombinasyon daha şık olabilirdi. Evet, fiziksel detayları geçti geldi. Şimdi çalıştıralım. Menülerine bakalım. Daha sonrasında performans konusunda konuşalım. Evet, cihazın güç butonuna basıp açılış yapabiliyoruz. Ne yazık ki Xperia ailesinde henüz daha ekrana çift tıkla aç, alttan kaydır aç gibi özellikler eklenmelerdi.
Evet, şu an cihazımız Android 4.4'ün kurulu olduğunu söyleyelim.
Evet, bir de en son güncellemeyi de yaptık, ses güncellemesini. Bir de ardından sesle ilgili bazı problemleri düzelten bir yama yayınladı Sony. Arayüz aslında hani Z1 incelememizi ya da Xperia Z incelememizi izlediyseniz eğer çok da farklı bir arayüz değil. Geliştirilmiş olan Sony'nin arayüzünü kullanıyor. Ve genel olarak geldiğimizde bildirimlere çeşitli fonksiyonlara sahibiz. Bu 4-4 arayüzüyle aslında oldukça fazla güzelleştirildi. Aynen. Sen bir videoda ayrıntılı olarak arayüzü anlatmıştın aslında Erdi. Standart Android aslında seçeneklerimiz var ama bazı Sony özel seçenekler de bulunmakta burada. Mesela eldiven modu, X-Reality Mobile gibi çeşitli özellikler var. Eldiven modu nedir? Ekran hassasiyetini arttırıyor ve siz eldiveninizle dahi ekrana dokunabiliyorsunuz. Tabii eldivenin kalınlığı ve tipi, kumaş malzemesi aynen, deneyimi etkiliyor ama yine de yüksek hassasiyette ekrana sahip olması birçok kullanıcı için oldukça büyük bir artı. Gerçi sıcak yaz aylarına geldiğimizde çok fazla bir şeyi kalmıyor, bunun etkisi olmuyor ama ekranla ilgili, evet, ekranla ilgili IPS panelimizin de yine birçok ayarını buradan yapabiliyoruz. Dilediğiniz gibi renk ayarlarını yapıp sıcak renkler veya daha soğuk renkler elde etmeniz mümkün hale getirilmiş. Güç yönetimi de yine Sony'ye özel modlardan bir tanesi. Artık firmaların birçoğu Sony, Samsung, HTC güç hepsini modlarına özel olarak önem veriyorlar. Hatta General Mobile'ın Gino Elif'e E7 modeli telefonunda dahi Elite modeli olarak Türkiye'de satılmakta. Aynen. Onda bile hassas bir güç modunu görmekteyiz. Şimdi
başlangıcı Sony yaptı stamina modu. Evet. Onu söyleyelim.
Stamina modu aktif ettiğinizde işte işlemciniz, GPU hızınız ve belli bağlantı özellikleriniz sınırlandırılıyor. Böylece daha yüksek bir ömür elde etmeniz sağlanıyor. Mesela stamina modu etkinleştirdiğinde gördüğünüz gibi yukarıda şu an 15 gün 16 saat telefon dayanır diyor. Ama kapattığımda 6 gün 6 saat tahmini pil süresi diyor. Zaten burada da hep beraber anladığımız gibi pil süresini gösterme modu tamamen yanlış.
Aynen.
Şimdi stamina modda yaşadığım bir deneyim de şöyle arkadaşlar. Telefonun %20-25 pil ömrü kaldığında stamina moda geçirdim. Hı-hı. Acaba dedim sabah kalktığımda hani dayanır mı telefon stamina moda geçtikten sonra. Bekleme modundayken sabah kalktığımda %4-%5 seviyelerine kalmıştı. Hemen acilen şarja takmam gerekti. Ama stamina mod bana bu gidişte 14 saat daha giderim diyordu mesela. Telefonun durduğu yerde pilini tüketiyor olması da aslında pek de oradaki saate aldanmamanız gerektiğini, enerji tasarrufu sağladığınızı ama onun da çok kayda olmadığını net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Menü hızlı şekilde geçişler sağlıyor. Arkadaki efekt Sony'ye özel, zaten PlayStation'da gördüğümüz efekte hızlı bir şekilde hareket ediyor. Uygulamalar menüsüne geçtiğimizde ise uygulamalar menüsünde bir özellik var. Bu da en sola gizlenmiş olan panel. Bu panele geldiğinizde en sık kullandığınız uygulamalara göre listelerimi yapabilirsiniz. Yüklenen uygulamaları listeleyebilirsiniz. Kullanıcı sırası diyebilirsiniz veya alfabetik sıra diyebilirsiniz. Birçok özelleştirme yapabiliyorsunuz ve bunlar çok hızlı bir şekilde etkileşime geçiyor. Hatta uygulamalar ara butonuyla hızlı bir şekilde uygulama aramanız da mümkün hale getirilmiş. Sony'nin klavyesinin de bu tarafta oldukça iyi çalıştığını söylemek lazım. İşimizi görecek bir klavye. Büyük ihtimalle değiştirme gereği duymayacaksınız. Hatta bu klavyenin şöyle bir özelliği var. Sigrid Key'i biliyorsunuz, bir şey yazdıktan sonra tahmin etme özelliği vardır. Bu klavye de tahmin etme özelliğine sahip. Siz bir kelime yazdıktan sonra bir sonraki kelimeyi tahmin ederek bunu mu yazmak istiyordun diye size öneriyor. Sigrid Key'i satın almanıza gerek yok. Sony şu ana kadar bir telefonda entegre gelen en iyi klavyeyi kullanıcılarına sunmuş diyebiliyorum ben buradan.
Ya zaten arayüzü çok başarılı. Ben hani arayüz noktasında bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyor. Yani diğer bazı Android telefonlarda görüntü şişme gibi durumlar Sony'de olmuyor.
Evet.
Zaten görece diğerlerine nazaran biraz daha hafif bir arayüz. O derece Android işletimsini etki etmiyor. Bu da kullanım kolaylığı ve kullanıcı geri bildirimleri açısından da kullanıcılarını mutlu eden bir unsur.
Evet, son dönemde zaten Android'de en çok odaklanılan konu bu arayüzde geçişlerdeki hızlanma ve sadeleşme oldu. Çünkü ne kadar sadeleştirirseniz o kadar hızlanıyorsunuz. Bir tek Samsung buna ayak uyduramadı gibi görünüyor. Çünkü menülerinde hala bir sıkıntı var.
Samsung ısrarla da buna devam ediyor. Ama şunu da atlamamak gerekiyor. Bu kaslı arayüzler sadece cihazı yavaşlatmıyor, aynı zamanda yeni yazılım güncellemelerini alma noktasında da süreyi uzatabiliyor. Bu bağlamda öyle zannediyoruz ki ileriye dönük olarak Samsung'da arayüzde sadeleşmeye gidecektir, en azından dileğimiz o yönde.
Evet, şimdi Sony'ye özel bazı uygulamalar hemen telefonun alt ekranına yerleştirilmiş durumda. Bunlar albüm uygulaması. Neden Sony'ye özel diyoruz? Diyeceksiniz ki birçok telefonda albüm uygulaması var. Aynı HTC, aynı Samsung gibi Sony'de kendi özel albüm arayüzünü kullanıyor ve bu arayüz bence böyle en etkili, en başarılı arayüzlerden bir tanesi. Nedir bu arayüzün özelliği? Şimdi bakın, birçok fotoğraf görüyorsunuz burada çeşitli büyüklüklerde ve ben Erdi'nin fotoğrafına daha buradan zoom yapıp ekrana yaklaştırabiliyorum. Gerçekten çok etkili çalışıyor. İnanılmaz keyifli ve çok hızlı. Yani o kadar fotoğraf var Erdi, anında etkileşim yapabiliyoruz üstlerinde.
Mesut, bunu hani Sony kullanıcıları zaten farkında. Bu Sony'nin kendi yazılımlarının bir avantajı var. Sürekli güncelleme geliyor. Evet. Dolayısıyla her defasında hem yazılım hızlanıyor hem de bazen ufak tefek ekstra fonksiyonlar ve özellikler de kazanabiliyorlar.
Aynı zamanda şunu da belirtelim. Şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Bu tabii yansımalardan ve biz kamerada rahat görünsün diye ekran parlaklığını biraz kıstığımız için tam olarak belki siz yaşayamayabilirsiniz bu deneyimi ama Xperia Z1 Compact, Xperia ailesinde ilk defa IPS ekran kullanan telefon olma özelliği taşıyor. Ve ekranı gerçekten çok kaliteli. Artık Sony'de nihayet diyoruz. Aynen. Rakipleriyle başa çıkabilecek bir ekrana sahip oldu. En azından onlarla eş.
Aynen öyle. Xperia Z2'niz gelmediği için onu ayrı tutuyorum. Şu an piyasada ekranı en iyi Sony telefonu hangisi derseniz Xperia Z1 Compact.
Evet, ondan sonra da Z2 gelecek zaten. Artık onu da IPS'e geçtiler. Bu hatadan vazgeçtiler. Görüş açıları oldukça zengin. Burada dediğimiz gibi stüdyomuzdaki ortam gereği hani bazı yansımalar vesaire görüyorsunuz ama biz ekrandan oldukça memnun kaldık. Bir diğer soruda ses çıkışı yeterli mi diyeceksiniz? Ses çıkışı arkadaşlar doğal olarak sadece belli bir düzleme doğru, yataya doğru verildiği için şöyle elinizi yaptığınızda daha yeterli bir hale geliyor. Çünkü ses sekerek size doğru gelmeye başlıyor. Ama Z2'de bu sorunun da üstesinden geldiler. Size doğru dönük hoparlörler yerleştirdiler. Belki bundan sonraki modellerin hepsinde Sony'nin bu tip özellikler görebiliriz herhalde diyorum. Albüm ardından aslında Walkman özelliğine de bakalım. Walkman Sony ile özdeşleşen müzik çalar cihazı ama şu anda cep telefonlarında bir yazılım olarak bizlere sunuluyor. Oldukça güzel bir arayüzü var. Burada ne yapıyorsunuz? Sanatçılar, şarkılar, albümler arasında hızlıca geçişler yapabiliyorsunuz. Bir içeriğimiz olmadığı için şu anda görüntülenmiyor burada ama bunların arasında geçiş yapıp dinlemeye başlıyorsunuz. En etkili arayüzlerden bir tanesi ve yurt dışındaki müzik servisi de aslında Türkiye'de aktif olsa telefon üstünden de sınırsız müziğe erişimimiz mümkün hale gelecekti Sony'nin özel yazılımları sayesinde. Sony Select'e girdiğimizde ise Sony'nin burada bizler için önerdiği işte çeşitli yazılımlar, oyunlar, videolar, oyunlar görüyorsunuz. Bunları satın alabilirsiniz dilerseniz. Zaten ücretsiz yazılımlar da yine burada bulunmakta. Telefonunuza özel uygulamaları, Sony'nin önerdiği uygulamaları istiyorsanız buradan görüntüleyip indiriyorsunuz. Filmler kısmında ise burada videolarınızı görebiliyorsunuz direkt olarak. Hani telefonun içerisindeki. Aynı zamanda da podcastlere ulaşıp podcast videoları indirip onları da görüntüleyebiliyorsunuz. Podcast özelliği Windows Phone'lara mesela Windows 8.1 ile beraber gelecek. Windows Phone 8.1 ile beraber gelecek. Şimdiden isteyenler için burada bu özellik kullanıcılara sunulmuş durumda. Evet, şimdi akıllı telefonlarda önem verdiğimiz bir konu var. Bu derdi direkt olarak tarayıcı. Xperia Z1 Compact'a standart Android tarayıcısı yerine Chrome tarayıcı geliyor. Yani Sony'nin özelleştirdiği bir tarayıcıya sahip değiliz bu tarafta. Chrome gerçi gelişmiş bir tarayıcı ve son dönemdeki yazılım güncellemeleri ardından tabii ki donanımsal olarak da telefonların kendini aşması ardından çok hızlı çalışan bir tarayıcı halini aldı. Tabii ki hala mesela bir HTC bir Samsung'un tarayıcılığıyla karşılaştırıldığında o hızı sunamıyor ama yine de bence çok çok kabul edilebilir bir hız sunuyor. Yani kesinlikle bence internette gezerken ya bunun yerine başka bir şey olsaydı demezsiniz. Derseniz de market açık bir sürü tarayıcı indirebilirsiniz.
Tabii şu da var. En güzel tarafı masaüstü Chrome'la eşleştirerek hani kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Öyle bir avantajı var. Onu da söylemek gerek.
Evet, bu arada internet niye yavaş diyebilirsiniz? Stüdyomuz oldukça yalıtılmış bir ortam. Burada bu yüzden de biz 3G sinyallerini paylaştığımız bir başka router kullanıyoruz. Yani 3G üstünden bağlanıyoruz bu tarafta. Kablosuz sinyalleri bir türlü burada oturtamadığımız için. Sayfanın yüklenme süreleri oldukça hızlı normalde. Bizim burada size amacımız web tarayıcısını, render hızını göstermek. Şimdi tam olarak sayfa yüklenmeleri bittikten sonra bunu da net bir şekilde görebileceğiz. Çok da az bir şey kaldığını söyleyebiliyoruz. Buradaki sorunu bir an evvel çözmek lazım Erdi. Kimi zaman bu internet sıkıntısı gerçekten yani video incelemelerde.
Buraya farklı markaların routerlarını kurduk ama sonucunda dışarıdan ses almamak adına ciddi şekilde izole edilmiş bir ortam olduğunda ne koysan burada.
Evet, zaten sayfanın yüklenmesi de belli bir oranda bitti. Bu arada bazı kullanıcılar kızıyorlar ama uzun bir süre sonunda biz de Twitter ve Facebook sayfalarımızı promo etmeye başladık. Burada görebilirsiniz. Şimdi aslında bu hareketler artık bu telefonda da yavaşlamasın diye düşünülebilir. Hani kullanıcılar tarafından gerçekten zaten görebileceği gibi
çok hızlı.
Evet, bu konuda bir şey söylemeye gerek yok. Tarayıcı çok hızlı. Çok hızlı kullanabiliyorsunuz. Yani bu boyutlardaki bir telefonda olabilecek en yüksek deneyim sunuluyor kullanıcıya. Menüsüne girip size özellikle zaten biraz evvel galeriden bahsettik ama ben ekstra olarak fotoğraf ayarlarından, fotoğraf makinesinden da bahsetmek istiyorum. Telefonu uyku modundayken denklaşör tuşuna basılı tutarak uyandırabiliyorsunuz ve direkt olarak kamera menüsü görüntüleniyor. Kamera menüsü sade tasarlanmış, kullanımı oldukça kolay. Ve şimdi Z1 abisini mesela buradan direkt denklaşörüne basılı tutarak çekebiliyorum. Bunu kolay bir şekilde denklaşör yardımıyla yapmak mümkün. Sadece denklaşör arkadaşlar birazcık sert tasarlanmış. İki kademeli bir denklaşör olmasına rağmen ikinci kademeyi çoğu zaman hissedemiyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Bazen problemler yaşayabiliyorsunuz ama yine de hiç olmamasından çok daha iyidir. Modlara geldiğimizde görebileceğiniz gibi burada birçok mod bize sunulmuş. Süper otomatik modunu en çok kullanacağınız mod olarak düşünüyorum. Otomatik modda bir şeyler çekiyorsunuz. R efekti benim daha önce diğer telefonlarda görmediğim ve açıkçası çok beğendiğim bir efekt. Mesela burada masamızı tanırsa eğer size bir şey göstermek istiyorum burada. Bakalım. Belki de elimi koymam lazım ki buradan bir şeyler çıkartsın. Evet. Gördüğünüz gibi elimi koyduğumda bir ormanın içindeyiz. Buradan yaklaşıyorum elime doğru. Bir dinozor var mesela orada.
Arttırılmış gerçeklik.
Arttırılmış gerçeklik. Bakın ağaç sensör hareketleriyle ağacın derinliklerine iniyorum ve elimi görüyorum. Ama yukarı çıkarttığımda tekrar bir ağaçta kapanıyor mesela elim. Arttırılmış gerçeğin çalışabilmesi için bir objeye ihtiyacı var. Kameranın görmek yani yerden farklı bir objeye. Bakın bir dinozor geldi mesela elimin yanına. Böyle bir yanına gidip görebilirim. Burada video özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bence bu mod çok hoş.
Evet.
Gerçekten de çok iyi düşünülmüş. Eğlenceli bir mod. Elimi kaldırdım. Yine aşağı yukarı tahmin ediyor. Ve evet,
kayboldu.
Burada çeşitli seçeneklere sahibiz dedik. Bunlardan bir tanesi de elle modu. Artık elle ayarlar birçok kamera modunda karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki burada birazcık elle modunda daha kısıtlıyız. Ama elle moduna geçtiğimizde otomatik olarak seçilen modları biz artık elimizle seçebiliyoruz. Mesela bulanık arka plan dediğinizde çektiğiniz objenin arkasını bulanıklaştırmaya çalışıyor. Ona göre ayarlar yapmakta. Arkadan ışık dediğinizde HDR modunu aktif ediyor. Kamera çünkü HDR video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip. Pürüzsüz ten çekebiliyorsunuz. Daha pürüzsüz tenler elde ediyorsunuz. Burada birçok mod sunulmuş durumda. Ama siz otomatik moda geçerseniz işte bu modlar arasında o zaman telefon süper otomatik mod sayesinde tahmin ediyor oradaki sahneyi ve ona göre oradan bir mod seçiyor. Aynen.
Tüm ışık koşullarını hesaplayarak ona evet. göre kendisi en ideal ayarları yapıyor.
Panorama yapabiliyorsunuz. Burada en güzel konulardan bir tanesi bence social life. Social life sayesinde Facebook sayfanızdan direkt canlı yayına başlayabilirsiniz. Ve cep telefonunuz bir canlı yayın aracına dönüşüyor. Hiçbir ek ayar yapmadan cep telefonunuzu direkt takipçilerinizle, arkadaşlarınızla bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Bu benim sevdiğim bir
buradaki
konu.
Buradaki yayın 10 dakikayla sınırlandırılmış durumda. O da muhtemelen lisans konularına ötürü. Çünkü oturup da hani misal veriyorum Digiturk'te bir maçı alıp canlı yayında telefon üzerinden yayınlarsınız.
Evet o biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi Erdi, fotoğraf makinesinden bahsettik. Fotoğraf kalitesine değinmek lazım. Şimdi Sony XP ile Z1'deki aynı fotoğraf özellikleri. Aynı kamera, aynı alt yapı kullanılmakta. Z1 dünyanın en iyi kamerasına sahip değildi ama kesinlikle kötü bir kameraya da sahip
değildi. Yani kullananı mutsuz etmeyecek bir kamerası
evet,
var.
Evet, hatta fazlasıyla memnun edecek bir kamera. Gerçekten net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. En azından 20 megapiksel. Yani sensör birazcık bulanık fotoğraflar bile çekse o 20 megapikseli kendiniz küçülttüğünüzde zaten yettiği kadar keskinliği sağlayabiliyorsunuz ki açıkçası kameranın da bulanık fotoğraflar çektiğini söyleyemeyiz. Gerçekten çok net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz ki altta bir galerimiz var. Hı-hı. Orada zaten fotoğrafların orijinallerini çok net bir şekilde görebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz. Ama kamerasının bizi fazlasıyla memnun ettiğini en azından şunu söyleyebiliriz. Bu arada albüm de çöktü. 4.4 güncellemesinden sonra kullanacağı bu tip hatalardan bahsediyorlardı. Kameranın HTC'deki gibi bir hataya düşürülerek çok eski 4 megapiksel bir kamera olarak konumlandırılmadığını söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Mesela bakın burada bir fotoğraf var ama 20 megapiksel fotoğraf sayesinde ben zoom bu fotoğrafa zoom girdikçe detayı korunuyor. Ve keskinliği görebiliyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki uydu alıcısını görebilirim ama fotoğrafın orijinali mesela şu. Gördüğünüz gibi ne kadar aslında çözünürlük etki ediyor.
Aslında biraz da ilerleyemeyiz. Orada bir bayrağımızla ilgili fotoğrafımız vardı.
Evet onu da gösterelim.
Onu gösterelim. Şimdi mesela bu.
Bayrak.
Zoomsuz çekilmiş. Evet, zoom yapımına kaydedilmiş görüntü. Şimdi bir sonra da maksimum zoomla yapılmış görüntü var. Yine detaylar.
Evet Instagram'da paylaşmak istediğinizde mesela şu bayrağı bu mesafeden çekip bu şekilde yayınlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. İşte yüksek çözünürlük diyoruz. Bazı insanlar neden yüksek çözünürlüğe bu kadar takıyorsunuz diyorlar ama yüksek çözünürlük bu işe yarıyor. Sahneyi kesmeniz gerektiğinde mesela şu camiyi etrafındakiler olmadan paylaşmak istediğinizde şu şekilde. İşte burada yine keskinliği elde edebiliyorsunuz yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde. Aynen. Kameranın video kalitesi sadece otofokus konusunda bazen sıkıntılar yaşıyor. Belki orada sabit fokusa geçip çekim yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Onun haricinde genel olarak bizi tatmin eden bir kamera performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi müzik kalitesini merak edeceksiniz. Hani biz burada albüm gösteremedik ama kulaklık çıkışıyla yaptığımız denemelerde kutu içinde orijinal kulaklık yoktu. Biz de
üçüncü parti
kaliteli kulaklıklarla denemeler yaptık. Kullanıcısını kesinlikle memnun edecek bir kulaklık çıkışına sahibiz. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Sadece alt taraftaki hoparlörler sağ tarafa doğru yönlendirilmiş olduğu için kullanırken elinizi şöyle tutup oradan bir kendinize yönlendirme yapmanızda yarar var diye düşünüyorum ben. Evet Erdi aslında burada oyunlara geçmek istiyorum ben.
Pek çok kişinin aslında çok merak ettiği konu
beklediği konulardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi telefonun performansında
ve benzeri özelliklerinde Z1'den çok da farklı bir şey söyleyemiyorum yani. Sonuçta aynı telefondan bahsediyoruz. Burada hemen re-racing açalım. Artık kullanıcılarımız bıktılar ama...
Hala daha iyisi yok yani.
Yani şu anda grafik olarak, zorlayıcılık olarak ben daha iyisini görmüyorum gerçekten. Bir açılsın performansına bakalım. Biz ne demiştik Z1 incelemesinde? Şu ana kadar gördüğümüz herhalde en yüksek performans sunan telefon demiştik bu oyunda. Daha sonrasında tabii devir değişti, farklı cihazlar geldi ama şimdi hep beraber bakalım. 720p ekrandan bahsediyoruz. En üst detayda. Şu an buraları tamamen oyun içi motorla renderlanıyor.
Herhangi bir kare atlama, yavaşlama yok.
Yok, ben de hissetmiyorum. Olabildiğince seri ve performanslı çalışıyor. Bu telefon Android dünyasının gurur kaynağı. Hani hep diyorlardı ya diğer platformdakiler, sizin ekranlarınız büyüdükçe performansınız artıyor.
Aynen.
Küçük performans telefon yok diye. İşte Sony bir tane artık bu platforma katkıda bulundu bu şekilde. Evet, bu çalışıyor. Bundan eminiz. Şimdi Modern Combat 4'ü açalım.
Açalım. O da yine o grafik yoğun oyunlarımızdan bir tanesi.
Şimdi burada bu telefonun en büyük avantajı 720p ekranda Snapdragon 800 sunması.
Aynen.
Ve yaklaşık olarak 1,5 kat performans farkı fark ediyor yani genel olarak. Zaten sentetik testlere geçtiğimizde sizlere Full HD ile 720p arasındaki performans farklarını net bir şekilde gösterebileceğiz.
Ya bu telefonun muadili yani kullandığı grafik altyapısı, ekran çözünürlüğü anlamında LG'nin G-Flex modeli, o kavisli ekrana sahip olan. Onda da Full HD 720p ekran vardı. Bunda da 720p ekran var. Dolayısıyla aynı işlemciye sahip Full HD cihazlara göre biraz daha yüksek performans
şimdi
veriyor.
Şimdi sanal butonları eleştirince bazı izleyenlerimiz kızıyor ama yani HD'si de bu hatayı yaptı. Şuna bakın, oyun oynuyorum ama ekranım aslında 720p'ye tam olarak değil. Çünkü bu butonlar hala da ekrandalar. Android dünyasında ne yazık ki sanal butonlara bir alışıklık yok oyunlarda ya uygulamalarda. Hala da ekranınızı meşgul etmeye devam ediyorlar bu şekilde.
Aslında şu Android 4'lerin immersive moduyla beraber tam ekran kullanım seçeneğini başlattılar ama uygulamanın da buna destek vermesi gerekiyor.
Evet. Onda da yine butonlarımız olmayacak. Erdi navigasyon konusunda birçok
evet,
kişi sıkıntı yaşayacak. Yani eve dönmek istediğinde illa oyunun menüsünden çıkış yapman aynen gerekecek vesaire. Şurada bir home butonu olsa ki çerçeve yeterli alanı sunuyor aslında. Bayağı kurtarıcı olurdu. Evet, yine üst düzey grafikler sunan bir oyun. Bu kısımda oyun motoruyla indirebiliyor ama ben bu kısmı atlayacağım. Çünkü aslında savaş sahnesi bunun grafiklerinin aynen çok üstün olduğu kısım.
Ekran küçük olmasının burada bir handikap var. Gördüğünüz iki parmağı kullanmaya başladığında biraz
ekran gördüğün alan küçülüyor. Tamamen,
yani.
Değil
ekran
mi?
Kapanıyor. Ama canavar gibi çalışıyor. Bu arada ısı ile ilgili durum var mı? Ne diyorsun şu anda?
Şimdi herhalde şöyle bir şey var. Telefon tabii ki çok yüke bindiği zaman özellikle şu kısımda bir ısı hissediyorsun.
Genelde Snapdragon 800 cihazların çoğunda o kısmın ısını görüyorum.
Evet. Yani... Ama yani sana nasıl söyleyeyim, artık bu tüm telefonlarda olan aynen bir şey. Yani sadece Sony özel bir şey değil ve çok tehlikeli, böyle elim yandı aman tutamıyorum telefonu diyeceğim bir seviyede asla ulaşmıyor. Ha, bu oyunda çalışıyor. Oyunlar hakkında söyleyebileceklerim aslında.
Ben orada şeyi merak ettim. Z2'nin sıvı soğutmayla geleceği söyleniyor. Yeni nesil sıvı soğutma teknolojisine sahip
evet,
oldu.
Evet, nasıl olacak
acaba
değil mi?
Acaba nasıl olacak? O da geldiğinde görürüz artık.
Şimdi arkadaşlar genel olarak performansını gördük. İsterseniz bir de sentetik test tablona geçelim. Burada sizlere şunu göstermek istiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor da Z1 Compact Full HD oyun oynatıyor? Aslında bu off-screen testler, yani test programında özel bir moda geçiyor. Full HD olarak işletiyor işlemciyi, ekran çözünürlüğünden bağımsız olarak. Görebileceğiniz gibi 720p olması bu cihaza çok büyük avantaj sağlıyor. Yani Full HD olsaydı frame'ler direkt düşüyor kare aynen saniye oranları. Aynen. Ama 720p olduğu için yükseliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu cihaz oyunlarda tam olarak şunu söyleyebiliyoruz. Z1'den daha hızlı.
Yani ekran çözünürlüğü için bazen PC dünyasından alışık olduğumuz bir şey. Çözünürlük yükseldikçe performansını düşüyor. Çünkü ekran kartının besleyebileceği alan çoğaldığı için ister istemez performans kaybı yaşıyorduk. Bunda Adreno 330 var Snapdragon 800 ile birlikte. Dolayısıyla zaten aynı platformu kullanan Full HD cihazlara nazaran çok daha hızlı bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Bir diğer tabloya geçtiğimizde ise bu tabloda diğer test sonuçlarını görüyorsunuz. Diğer sentetik programlarla elde edilmiş olan sonuçlar. Bunları da kendi telefonunuza karşılaştırabilirsiniz ama hiçbir zaman puanlar gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmıyorlar. Bunu da altını aynen çizelim. Bir diğer tablomuz pil tablosu. Pil tablosunda mükemmel bir telefon olmadığı net. Açık ortada. Yani günü tamamlıyor ama daha fazlasını sunmuyor.
Evet, bir gün tamamlıyor. Bence en önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Sonucunda küçük bir cihaz var. 2300 mAh'de günümüz şartlarında çok büyük kapasite sayılmaz. Ama buna rağmen aktif bir şekilde 10 saate varan süreleri verebiliyor. Dolayısıyla bir günü tamamlayacaktır. Öyle zannediyorum ki bu cihazdan pek çok kişinin beklentisi de o.
Bence daha fazlasını düşünmüyorlar.
Gerisi benim için çok önemli detaylar değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında boyundan büyük işler yaptığını söylemek gerekiyor pil konusunda da.
Evet, aslında telefonun pil tabloları ardından da şunu söyleyebilirim ki iPhone mu, işte Android mi, iOS mu konusunda bir kararsız kaldıysanız ve iOS tarafındaki iPhone sizin için sadece boyutlarıyla bir avantaj sağlıyorsa, artık Android tarafında da daha yüksek pil ömrü, daha yüksek çözünürlüklü bir kamerayla donatılmış, aynı performansı sunan, artık bir cep telefonuna sahibi Z1 Compact bu boyutlarda bu performansı sunan tek Android cihaz. Bunu da söyleyebiliyoruz. Bu 4.3 inç çerçevede yok.
Aynen öyle. Android işletim sistemi olsun ama form faktörü olarak iPhone 5S gibi küçük, narin ve hani göze hoş gelen, yani tasarım anlamında da ben buradayım dedirtebilecek o tasarım dilini sürdüren telefon arayanlar açısından Z1 Compact şu an zaten piyasadaki tek seçenek. Bu noktada tabii ki kullanıcıların hani ne istediklerini çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Çünkü telefonun küçük olmasının belli başlı avantajları var ama bazı dezavantajları da var. Örneğin şu an benim elimde Z1 var, senin elinde Z1 Compact var. Hangisinde video izlemek daha keyifli dersek eğer, Z1'de izlemek daha keyifli. Çünkü ekranın büyük olmasının bir avantajı var. Hoş, Z1 Compact'ın Z1'e göre ekran konusundaki artılarını zaten bahsetmiştik. Ekran IPS panel kullandığı için kendisine bazı yine avantajları var ama küçük ekranda yine tabii burada kişisel tercih ve beklentiler de önemli. Bir şeyler okumak, internet sitelerinde gezmek, bir şeyler izlemek görece daha keyifsiz bir hal alabiliyor ama tabii ki telefon için en büyük kriterlerden bir tanesi mobilite, taşınabilirlik, hafif olsun, kullanım kolay olsun. Bu telefonu tek elde herkes kullanabilir.
Evet,
bu telefonu tek elde herkes kullanamaz. Zaten donanım tarafında günümüzün en yüksek Android standartlarına yakın. Hatta hala pek çok üst seviye telefon aynı donanıma sahip. Snapdragon 801 henüz piyasada kendisine yer bulabilmiş değil şu vakit itibariyle. Hani dediğimiz gibi mobil olsun, en güçlü donanımları bünyesinde barındırsın, kamerası iyi çalışsın ve her ihtiyacımı görsün, aynı zamanda tek elde de kullanabileyim diyenler için zaten piyasadaki en iyi minik alternatif.
Şimdi fiyat konusuna değinmek lazım. Bazı kullanıcılarımız haklı olarak fiyatını çok yüksek bulmuşlar. Çünkü Z1 ile aynı fiyat neredeyse. 2000 liradan satılıyor telefon.
Ya 1500 lira diye bir dedikodu telefon piyasaya çıkmadan önce çok konuşuldu.
Evet, o bir sitede yapılan fiyat yanlışlığı diye düşünüyorum. Şimdi haklısınız. Tabii ki biz de isteriz. Yani bu telefonların 1500'den, 1400'den, 1300'den hatta 800 liradan satılmasını. Ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu telefon mini telefon değil. Yani S4 Mini'nin S4'ten daha ucuz olmasını beklediğiniz gibi Z1'den Z1 Compact'ın daha ucuz olmasını beklememelisiniz. Çünkü Z1 Compact asla kırpılmamış bir telefon. Ve bence mühendislik anlamında da bir başarıdır. Çünkü Android dünyasında büyüğün içine yüksek donanım, yüksek pil koymak her zaman en kolaydır. Çünkü alanınız büyüyor. Ama bu kadar küçük bir cihazda büyük abilerindeki performansı yakalamak ayrı bir başarı, ayrı bir zorluktur. Sony de bunu başarmış gibi görünüyor şu anda. Biz telefonun genel olarak performansından çok memnun kaldık. Kamera performansı da birçok kişiyi mutlu edecek seviyede. 4K video çekebiliyor, sadece çekemiyor. Ama bu da bir gerçek. Ben 4K videoyu zaten kullanmam. Hani telefonum 4K video çekebiliyor olsaydı da kullanmayacaktım. Belki 2-3 sene sonra 4K televizyon aldığımda işime yarar ama ben çektiğim hiçbir cep telefonundaki videoda bir gerçek var Erdi. Televizyonda izlemedim bugüne kadar.
Şöyle bir şey var. Bu telefona 128 GB SD kart takacaksan 4K video çekersin. Çünkü biz daha önce 4K video çeken bazı akıllı telefonlarla yaptığımız testlerde 10 saniyelik görüntü neredeyse 70 MB'lik dosya boyutu evet, anlamına geliyordu. Hani olur da hani 2-3 dakikalık bir video çektiğimizi farz edelim. 1 GB, 2 GB dosya boyutlarına erişeceğiz. Bunun kopyalaması var, taşıması var. Hani ben bunu bir yerde kullanayım dersiniz. Video programının işlemesi evet, var, render alması var vesaire. Ha, olması bir artı kazandırdı. Sonuçta 4K video çekiyor derdik. Ama olmaması bir eksi getirmiyor.
Bence de öyle gerçekten. Eleştirecek bir konu değil. Bu yüzden hani lafı kısaltmak gerekirse, özetlemek gerekirse eğer Z1 Compact'ın 2000 liradan satılması normal. Çünkü bu tepe model bir telefon. Tepe model donanımsal özelliklere sahip. Sadece boyutu küçük, boyutunun küçük olması fiyatının küçük olmasını gerektirmiyor. iPhone'un fiyatından bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. 4 inç ekranlı telefon 2200 liradan satılıyor.
Gerçi şimdi onlarda 4.7 gelecek, 5.5'lardan bahsediyor. Onlar geldiği zaman aslında daha net onu evet, kıyaslayabiliyor olacağız.
Görebileceksiniz, orada daha net olacak bu olay. Şu an için Z1 Compact küçük Android telefon isteyenlere gözümüz kapalı önerebileceğimiz aynen, telefonlardan bir tanesi. Tabii ki küçük telefon isteyip parası olanları önerebileceğimiz bir telefon.
Yani tabii herkese uygun bir telefon olduğunu evet, söyleyelim. Çünkü düz mantıkla bakıldığı zaman hani pek çok kişi şu yarım yapacaktır. Ya neredeyse yarısı kadar boyutu var. Malzemeden de tasarruf etmişler. Niye aynı parayı verelim ama bu telefonun mühendisliği var, çalışması tabii ayrı bir boyut.
Evet, bu videomuzda Sony'nin Xperia ailesinin yeni üyesi Z1 Compact'ı yedik. Aslında yeni üyesi diyoruz ama yeni üye demek doğru. Z2 henüz dahilimize ulaşmadı. Yani. Bu konuda bunu söyleyebiliriz. Z1 kompakt beğenimizi kazanan bir telefon oldu. Z2 de gelirse onu da yine sizler için ayrıntılı bir incelemeyle sunarız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.